Ayrım 51, sayfa 467. Milyon Taşı. Zehra salona döndüğü zaman içinde sadece iki değil birçok kişi var gibi, bu kişiler gördüğü her şeye onunla birlikte yadırgayarak bakıyor, gecenin sonuna doğru papyonları da gözleri gibi yana kaymış erkekler, yüzünü al basmış kadınlar, piste dans eden 3-5 yorgun gövde, buğulu ışıklar, eksik dişli ağızlar gibi görünen bir kısmı boşalmış masalar, oradan oraya koşturan gençler, giysilerine yapışmış soğuk havayla birlikte üzerlerindeki sigara kokusunu salona taşıyanlar, kibarlığı elden bırakmayan ama ellerini kavuşturup arada bir tavana bakmasından fena halde sıkıldığı belli olan patronu Ergun Bey ve meraklı gözlerle Zehra'yı aranan, görünce de heyecanlanarak sevecen bir tavırla "Neredesin be kızım?" diye telaşla koluna yapışan Elmas Hanım. Nekropolis'e ne kadar yabancı hepsi. Sanki kendisi de o yer altına aitmiş de salonda olup bitenlere daha uzak gözlerle bakıyormuş gibi tuhaf geliyor her şey Zehra'ya. Saatine bakıyor. Salondan ayrılalı ancak 3 dakika olmuş ama demek ki 3 dakikalığına ayrılmasına bile katlanamıyorlar. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Zehra o karışık anda, o karışık zihniyle, o karışık durumla ilgili karar veremese bile hafiften gururunun okşanmış olduğunu hissediyor ama çok hafiften. Çünkü hala dünyayı nekropolisten izlemekte. Aradan 3 dakika geçtiğine göre bir dakikası odaya gitme, diyelim ki bir dakikası da başındaki ağrı bir vakumla çekilmiş gibi uyanıp sonra da aynada kendine çeki düzen vermesi ve salona dönmesi. Demek ki yaklaşık bir dakika baygın kalmış. İçinde çiçeklenen bir ferahlıkla su testisi yere devrilen peygamber gibi bir anda 18 bin alem gezmiş olduğunu düşünüyor. Neydi o öyle? Neydi? Ölü dostları, nekropolis. Kısa sürede ne kadar çok dost edinmişti. İnsanın gelecekte taşınacağı şehirde önceden arkadaş edinmesiydi bu. Bir çeşit Facebook arkadaşlığı, ölüm sayfasını beğenmek. Biri ne kadar gerçekse diğeri de o kadar gerçek. Biri ne kadar sanalsa diğeri de o kadar sanal. Markus ölümün en iyi yanının artık ölümden korkmamak olduğunu söylemişti. Zehra'nın da artık ölümden korkusu yok. Elmas Hanım vaktin geldiğini söylüyor. Gece yarısına 11 dakika var. Bütün hazırlıkların tamam olduğunu, aksamadan yürüyeceğini bilmek istiyor. Elindeki ipek mendili kıvırıp duruyor. Bu telaş garip görünebilir ama yavaş yavaş bu dünyanın işlerine dönmekte olan Zehra kadına hak veriyor. Yaz sonu davetinde yaşamış oldukları facia ve biraz önceki Lovemaker komedisi ancak belki her şeyin tıkır tıkır işlemesiyle giderilebilir. Belki. 4 ay önceki yalı davetini aklına getirmemeye çalışıyor çünkü her seferinde olduğu gibi gülüverecek. Ama kendine engel olamıyor. O görüntü birden çıkıveriyor karşısına. Davetin verildiği yalının yan bahçesindeki küçük havuzun içinde yüzen kırmızı ıstakozlar ve bunları alıp çöpe atan o garip köylü çocuğu. Arkasından gelenleri fark etmeden "Burayı böcük basmış ulan, görürlerse öldürürler" diye konuşan o saf çocuk. Oysa bir dakika önce Elmas Hanım büyük bahçedeki şıkırtılı sahneye çıkmış, tiz seslerle yeri göğü inleten, yaka bağır açık bir arabesk kralından mikrofonu alıp herkesi yan bahçeye, lobsterları görmeye davet etmişti. Kocasının kim bilir kaçıncı kez yüzünü buruşturmasına neden olan bir telaffuzla lobsterların Kanada'dan özel jetle getirildiğini, konuklarına bu nefis, bu sefer Allah'tan ıstakoz diyor, ıstakozları sunmadan önce canlı canlı göstermek istediğini söyleyerek herkesi yan bahçeye davet etmişti. Parantez içinde, ıstakozların canlı olduğunu görmek önemlidir çünkü öldürülmeden atılırlar kaynayan suyun içine. Konuklar, daha çok da kadınlar ve konuşmalardan sıkılmış birkaç erkek, çocukların tren oyunu gibi birbirlerinin belinden tutarak tek sıra olmuş, meşhur Kanada ıstakozlarının içine buzlar dökülmüş havuzdaki salınışını görmek için yan bahçeye girmişlerdi ki felaket de o sırada oldu. İkram şirketinde ayak işleri yapmak için alınmış olan ve çöpleri dökmek için o tarafa gönderilen, bu işlere hiç mi hiç alışık olmayan köylü çocuğu o kıskaçlı böcekleri görünce kendisine kızacaklar sanıp havuzu temizlemek için kullanılan ağla hayvanları çöpe atmaya koyulmuştu. öylesine dalmıştı ki bu işe, Elmas Hanım kolundan tutup "Ne yapıyorsun hayvan?" diye bağırmasa ve ta Kanadalardan gelip de bahçede telef olmuş, bahçe duvarının köşesinde bir çöp yığını oluşturmuş ıstakozlara bakıp iyice hırslanarak çocuğa bir de tokat aşk etmese, oğlanın kendine geleceği yoktu. "Böcekler!" diye konuşmaya çalışmıştı oğlan. Elmas Hanım konukları unutmuş, "Hayvan!" diye bağırıyordu çocuğa. "Böcek dediğin şeyler senden daha değerli hayvan!" Neyse ki sonunda Ergun Bey yetişerek duruma el koymuş, olayı bir şaka perdesi altında gizlemeye çalışarak herkesi zaten pek bol olan diğer yiyeceklerden tatmaya davet etmişti. Bu duruma en çok sevinenler de konuklar, daha çok da kadın konuklar olmuştu. Çünkü hepsi birbirine benzeyen o sıkıcı davetlerden birinde hiç olmazsa anlatacak bir şey bulmuşlardı. Kıkır kıkır gülüyorlardı. Hatta ikisi kimseye belli etmeden çöpteki ıstakoz yığınının resmini çekmiş, masaya döner dönmez Instagram'dan paylaşmaya başlamışlardı bile. Elmas Hanım başka bir rezaleti kaldırabilecek durumda değil artık. Konuklarının gözlerini kamaştırma hırsı, uğradığı başarısızlıklarla daha da bilenmiş, onu daha gözü kara hale getirmiş. Her şeyin yolunda gideceğinin tek güvencesi de kim olabilir? Zehra elbette. Eli, kolu, dayanağı, sırdaşı Zehra. Ona bunca güvenmesine rağmen, "Her şey tamam mı kızım? Işıklar, müzik, o makine, şampanyalar tamam değil mi?" diye sık sık sorması, Zehra'dan onay alarak heyecanını yatıştırma isteğinden kaynaklanıyor. Elmas Hanım 12'ye 5 kala sahneye çıkıyor. Akşamın başındaki bozgunu hiçbir biçimde ele vermeyen ışıltılı bir gülümsemeyle, "Evet sevgili dostlarımız," diye söze başlıyor. Öyle kıymetli, öyle güzide, öyle elit misafirleri varmış ki, bu tarihi açılış gecesinde onlara çok, çok ama çok anlamlı bir yeni yıl kutlaması sunmak istiyorlarmış. Elbette o da biliyormuş daha yılbaşına bir hafta olduğunu ama erken bir yılbaşı kutlamasının ne mahsuru olabilirmiş ki? Şimdi herkesi dışarı davet ediyormuş. Otelin kapısında bütün konuklara erguvan rengi birer Bizans pelerini ya da sarı Osmanlı kaftanı hediye edilecekmiş. Bunları giyerek 2 dakika yürüme mesafesindeki milyon taşına gideceklermiş. Milyon taşını o cemiyetteki herkesin bildiğinden hiç kuşkusu yokmuş ama yine de kısaca anlatacakmış. Milyon taşı dünyanın sıfır noktasıymış. 4. yüzyılda İmparator Konstantinos tarafından dikilmiş. Doğu Roma'da bütün mesafeler buradan başlayarak hesap edilirmiş. Yani evrenin sıfır noktasıymış. Parantez içinde evren. Zehra bunun biraz abartılı olduğunu düşünse de sesini çıkarmıyor. Her yol Roma'ya çıkar sözü burası için söylenmiş. Kendi otellerine bunca yakın bir tarihi eserin yanında, yani dünyanın sıfır noktasında gireceklermiş yeni yıla ve orada kendilerine ne sürprizler bekliyormuş, ne sürprizler. Elmas Hanım, yeni yıl, yeni başlangıç, sıfır noktasında hayata yeni gözlerle bakmak, şans, uğur vesaire gibi bir sürü basma kalıp laflar ettikten sonra "Hadi bakalım," diyerek konukları dışarı çağırıyor. Konukların bir bölümü o soğukta otelde kalmayı tercih ediyor ama bir kısmı da ya istediklerinden ya içtikleri nadide içkiler hayatı kolaylaştırarak her istediklerini yapabilecekleri duygusu verdiğinden ya da ayıp olmasın diye kapıda verilen imparatorluk pelerinlerini, sırmalı Osmanlı kaftanlarını omuzlarına alarak neşe içinde otelden çıkıyorlar. Milyon taşında onları gerçekten şaşırtıcı bir hazırlık bekliyor. Elleri donmasına rağmen dev ısıtıcılara sığınıp, yaradana kuvvet, tuna dalgaları çalan bir oda orkestrası, o havada soğutulmasına gerek olmadığı halde soğutuculardan çıkarılan şampanyalar, beyaz eldivenli, soğuktan tir tir titreyen Garip, Bekir ve eli sarılı Ali, 1600 yıllık milyon taşına sarılmış bir bezde, sarı yaldızlarla süslenmiş rüküş mü rüküş bir 2015 yazısı ve gecenin en büyük sürprizi olan yapay kar makinesi. Makine bir vızıltıyla çalışmaya başlayınca havadan konukların üstüne yapay kar yağmaya başlıyor. Ölçüsüz bir sevince kapılıyor konuklar. Püskürtülen kar tanelerini havada kapmak için zıplıyorlar. Elmas Hanım'ın hazırladığı can alıcı nokta bu. İstanbul'a o gece kar yağmasa bile konuklarına karlı, şampanyalı, hatta Strauss'lu bir gece ikram edebilmek. Yerebatan sarnıcının dibinde iyice aydınlatılmış olan milyon taşının çevresine toplanmış, Erguvan pelerinli, sarı kaftanlı insanların omuzlarında polietilen kar birikmeye başlıyor. Meraklı martılar, kayıp denizcilerin hayaletleri gibi bu ışık kümesinin üstünden uçuyor. Ayasofya'nın ve Sultanahmet'in minareleri arasından geçerek topluluğun üstüne pike yapıyorlar. Zehra, Ayasofya'nın köşesindeki 19 şehzade mezarına bakıyor ürpererek. Süt emerken boğdurulan bebek de orada diye düşünüyor. Hemen şurada. Soğukta teller gerildiği için akortlar bozulmuş. Parmaklar da donmuş. Bu yüzden Strauss pek zavallı, pek hüzünlü bir biçimde bitiyor. Konuklar alkışlıyor. Sonra sessizlik oluyor. Başlarına püskürtülen polietilen karlar altında ne yapacaklarını bilemiyorlar. Soğuk içlerine işlemeye başladığından otele dönmeye hazırlanıyorlar. O sırada kar başlıyor. Gerçek kar. Karanlık gökyüzünden yumuşakça inen iri kar taneleri. Hala çalışmakta olan makinenin yapay karına karışıyor. Konuklar garip kuşlar gibi yüzlerini yukarı kaldırıyorlar. Biri kar yağarken kar makinesi çalıştırmanın saçmalığını fark etmiş olmalı ki o mekanik gürültü susuyor. Gece kadar yoğun bir sessizlikle sarılıp sarmalanan konukların sanki gerçek kar yağması garip bir şeymiş gibi şaşkınlıkla yukarı bakan yüzlerine, gökyüzüne doğru açılmış ellerine, avuçlarına yağıyor kar. Yüzler ıslanmaya, kristal noktalarla parlamaya başlıyor. Lapa lapa kar öyle bir yumuşaklıkla, öyle ağırlıksız yağıyor ki sanki o soğuğu ısıtıyor biraz. Böyle kar yağışları görmüştü Zehra. Kıyıya çekilmiş mavi kırmızı bir sandala üçüncü bir renk katan karı da, çam ağaçlarında arada bir ağırlığı taşıyamayan iğne yaprakların eğilerek yere doğru toz gibi akmasına izin verdiği karı da görmüştü. Belki de en sevdiği şeydi kar. İşte şimdi de gökten yere inen bir nur gibi artarak, çoğalarak, sessizce, kutsal bir ayin gibi iniyor. Konstantiniyye'nin mabetlerinin, dirilerinin, ölülerinin, o meydana gömülmüş 30 bin isyancının, 19 masum kardeşin üstünü kuş tüyü bir yorgan gibi şefkatle kaplıyor. Garip, karı ilk kez hapishane penceresinden gördüğünü, ''Aa, bakın, gökten pamuk yağıyor!'' diye bağırarak teyzelerini, 17 teyzesi vardı koğuşta, güldürdüğünü anımsıyor. Elmas Hanım çocukluğundaki gibi üşüyor. Ankara'da bir yamaca yaslanmış gecekondularındaki korkunç soğuğu duyuyor içinde. Sabah gün doğarken hep birlikte yattıkları sobalı odadan çıkıp bahçedeki helaya gitmenin ürpertici buzu yapışıyor üstüne. Okula gitmek için sabah inip akşam çıktığı dik yokuş, ellerinin donması, su çeken papuçlarının içinde buz kesen ayakları, eve gelip soba başına yaklaştığı zaman ellerinin ayaklarının kesilir gibi olması, iğne iğne batması, buna rağmen dışarı çıkıp kardan adam yapmak için can atması. Soğuk kötü ama kar güzel, çok güzel. Ali kardeşi Erhan'la kar helvası yapıp yediklerini anımsarken Emre, Yahya Kemal'in kar musikilerinden dizeler mırıldanıyor. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. Zehra, boş alanda kır bir atı dört nala koşturarak Ayasofya'ya girmeye çalışan ama kapıyı bulamayarak duvarlara çarpan, buna rağmen çabasından vazgeçmeyen başsız bir süvari görüyor. Bir yandan da garip bir tümce dolaşıp duruyor kafasında. Bir yerde mi okudu, ölüler diyarında mı duydu, nedir? Eğer ipek böceği sadece bir gün yaşayacağını bilse, o değerli giysiye bürünmek için böylesine uğraşır mıydı? Gözyaşları yüzündeki eriyen kar pırıltısına karışan Elmas Hanım, "Ah İsmail'im," diye fısıldıyor. "Ah Selin'im, ah talihsiz yavrularım benim." İnşallah gelecek yılbaşından önce sizlere kavuşurum veya bu zebani gider de beni matemimle baş başa bırakır. Yavrularım, kadersizlerim benim. Meydan karla kaplanırken ayak izlerini bırakarak yavaş yavaş yürümeye koyuluyorlar. Kar ayaklarının altında gıcırdıyor. Düşmemeye çalışarak dikkatle ilerliyorlar. Biraz sonra yumuşak ama bir teviye yağışına karşı konulamayan büyük beyazlık ayak izlerini suç delilleri gibi yok edecek. Ne gelmiş ne gitmiş gibi olacaklar. Otelin görkemli kapısına vardıklarında görevliler konukların sırtlarından karla kaplanmış Bizans pelerinlerini, Osmanlı kaftanlarını alırken tuhaf bir bezginlik kaplıyor içlerini. Sanki bu dünyaya ait bütün işleri görmüş, bütün görevlerini yerine getirmiş, her şeyi tamamladıkları için artık yapacakları hiçbir şey kalmamış gibi büyük bir iç ezikliğiyle sanki o meydan, o sütun, o camiler, o mucize kar bütün yaşam coşkularını emmişçesine, sanki kendi dünyalarından daha gizemli, daha büyük ve daha anlaşılmaz bir evrenle karşılaşmışlarcasına sessizce dağılıyorlar. Zehra Emre'nin elini tutuyor. Kulağına onun hiç anlam veremediği bir şey söylüyor. Gelecek yılbaşı hangileri nekropoliste olacak acaba? Ya da hangimiz? 2012-2015. Romanın sonu. Yazarın Doğan Kitap'ta yayınlanmış diğer kitapları. Arafat'ta Bir Çocuk. Zülfü Livaneli'nin yıllara yayılan, yıllarla beslenen, zenginleşen deneyim ve gözlemlerinden Almanya'da, İsveç'te, Türkiye'de sınırlar, sınır aşanlar, sürgünler, gurbetçiler üzerine değerleri yıllarla sınanmış öyküler. Engereğin Gözü. Kitabı merakla ve son sayfasına kadar eksilmeyen bir zevkle okudum. İnsanın düşsel, zalim ve bazen de umutsuz bir dünyayı keşfetmesini sağlıyor. Filmlerde romantik bir biçimde gösterilen harem evrenini ve genç kadınların yaşadığı hapis hayatını hiçbir kuşkuya yer bırakmayan bir gerçekçilikle betimliyor. Costa Cavras. Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm. Gerçek bir şaheser. Teknik ve psikolojik olarak mükemmel. Öldürmek mi, bağışlamak mı ikilemini en iyi veren roman. Yaşar Kemal. Mutluluk. Mutluluk yalnızca harika kurgusuyla heyecanlı ve sürükleyici bir macera romanı değil, bunların ötesinde gelenekle modernlik, tarihle bellek itimi, dinle laiklik arasında bölünmüş. Türk toplumu üzerine son derece güçlü bir analiz. Livaneli çok güçlü bir anlatıcı. Mutlulukla okuru kavruyor ve onu anlaması, tahammül etmesi zor gerçekliklerle yüz yüze getiriyor. Martin Laval. Leyla'nın Evi. Bu kitapta anlatılan biri yaşlı, diğeri genç iki kadının birbirlerini keşfetme hikayesi değil sadece. Zülfü Livaneli yeni romanında insanoğlunun barınma ihtiyacını ele alıyor. Bunu da İstanbul gibi sürekli göçlerle sarsılan bir şehir üzerinden anlatıyor. Buket Aşçı, Vatan Kitap, 15 Mayıs 2006. Sevdalım Hayat. Zülfü Livaneli'nin zengin ömrünün kısa özeti. Sürekli sanat üzerine düşünen, yaratı sancıları çeken ama dönemin ve ülkenin koşulları gereği zaman zaman politikadan kaçamayan birinin anıları. Bir insanın, bir kuşağın, bir ülkenin yakın tarihi. Kitabın genişletilmiş yeni basımında fotoğraf albümü de yenilendi. Kimisi ilk kez yayımlanan fotoğraflarla zenginleştirildi. Tıpkı yazarın hayatı gibi. Son Ada. Livaneli'nin bu benzersiz yaratıcı romanında insan yapısı otoriteyle karşı karşıya. Yazar bizi dünyamız üzerinde yeniden düşünmeye çağırıyor. Mutlaka okunmalı. Profesör Lenore Martin, Harvard Üniversitesi. Serenat. Serenat, yaşam musikisinin gür eseri. Bir sevgi çağrısıyla başlıyor, bir dokunaklı sonat gibi gelişiyor, bir çağın güçlü senfonisi olarak okurlarını büyülüyor. Bir Livaneli klasiği. Talat Halman. Edebiyat mutluluktur. Zülfü Livaneli'nin Vatan Gazetesi'ndeki köşesinde çok zevk aldığı, hayatını adadığı edebiyat konusunda görüşlerini paylaşmak ve özellikle de yüreğini kanatlandıran sözlere sevdalanmış yazar adaylarına karınca kararınca faydalı olmak için yazdığı edebiyat notlarından seçmeler ve iki konuşma. Benim gözümden Yaşar Kemal, edebiyat üzerine. Kardeşimin hikayesi. Sakin bir balıkçı köyünde genç bir kadının cinayete kurban gitmesiyle başlar her şey. Dünyadan eline eteğini çekmiş emekli inşaat mühendisiyle genç, güzel ve meraklı gazeteci kızın tanışmasına da bu cinayet vesile olur. Kurguyla gerçeğin karıştığı, duyguların en kuytu bölgelerine girildiği hikaye, daha doğrusu hikaye içinde hikaye de böylece başlar. Modern bir binbir gece masalının kapıları aralanır. Kitabın sonu. 18 Temmuz 2015 Cumartesi. Seslendiren Asuman Kuzuoğlu.